Birinci gün ikindi. William şifalı bitkiler uzmanı Severnus'la bilgince bir konuşma yapıyor. Orta sahandan geri döndük ve içeri girmiş olduğumuz kapıdan çıktık. Hubertinho'nun sözleri hala kafamda uğulduyordu. Hubertinho, tuhaf bir adam demek gözü pekliğini gösterdim William'a. Birçok bakımdan büyük bir adamdır ya da büyük bir adamdı. Ama bu yüzden de tuhaftır. Yalnızca küçük adamlar normal görünürler. Hubertinho yakılmasına yardımcı olduğu sapkınlardan biri de olabilirdi. Kutsal Roma Kilisesi'nin kardinallerinden biri de. İki sapkınlığın da yanı başına kadar gitti. Hubertinho ile konuştuğum zaman cehennem, cennetin öteki yüzü gibi gelir bana. Ne demek istediğini anlamadım. Hangi yüzü? Diye sordum. Doğru diye kabul etti William. Cennetin başka yüzü var mı? Yoksa bir bütün mü bilmek gerek. Ama sen bana kulak verme. Hem o kapıya da bakma artık dedi enseme hafifçe vurarak. O sırada içeri girerken görmüş olduğum yontuların çekiciliğine kapılmış arkama dönüyordum. Bugün yeterince şaşırttı seni her şey. Dışarı çıkmak üzereyken önümde bir başka rahip daha gördüm. William'la aynı yaşta olmalıydı. Bize gülümsedi ve uygarca selam verdi. Adının Sankt Vandelli Severnus olduğunu, bitki uzmanı olup hamamı, hastaneyi ve botanik bahçesini yönettiğini ve manastırda yolumuzu daha kolay bulmak istiyorsak hizmetimizde olduğunu söyledi. William ona teşekkür etti. İçeri girerken güzel bahçenin farkına vardığını, ona bahçede yalnızca sebze değil, karların arasından görebildiği kadar şifalı bitkiler de varmış gibi geldiğini söyledi. Yazın ya da ilkbaharda her biri kendi çiçekleriyle bezenmiş çeşit çeşit bitkileriyle bu bahçe yaratıcıya daha güzel övgüler söyler dedi Severnus özür dilercesine. Ama bu mevsimde de bu bitki uzmanının gözleri kuru dallar arasından sürgün verecek bitkileri görür ve bu bahçenin hiçbir botanik bahçesinin olamayacağı kadar zengin, renkli, kitaplardaki minyatürler kadar güzel olduğunu söyleyebilir sana. Hem sonra iyi otlar kışın da büyür. Ötekileri de toplayıp kavanozlara koyarak laboratuvarda hazır bulunduruyorum. Böylece kuzu kulağı kökleriyle katarakt iyileştirilir. Hitmi köklerinin özüyle deri hastalıkları için bant yapılır. Dulavrat otuyla egzamaların kabuk bağlaması sağlanır. Loğusa otunun kök gövdeleri dövülüp öğütülerek sürgün ve bazı kadın hastalıklarının iyileştirilmesinde kullanılır. Karabiber sindirimi kolaylaştırır. Öksürük otu öksürüğe iyi gelir. Sonra sindirim için iyi yılan otumuz var. Glisriza ve ardıçtan çok iyi şırınga elde edilir. Mürver ağacı kabuğundan karaciğere iyi gelen bir öz yapılır. Çöven soğuk suda yumuşatılarak kataraktın sağaltımında kullanılır. Kedi otunun erdemlerini kuşkusuz biliyorsunuz. Çeşitli iklimlerde yetişen değişik bitkileriniz var. Hem de iyi cins. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Bir yandan Tanrı'nın lütfuna borçluyum bunu. Yüksek yaylamızın güneyde denize bakan ve ılık deniz rüzgarlarını alan bir sıra dağla, kuzeyde ormanlarının öz sularını aldığı daha yüksek bir dağ arasındaki konumuna. Öte yandan üstadlarımın isteği üzerine layık olmaksızın öğrendiğim sanatıma borçluyum. Bazı bitkiler çevrelerindeki toprak koşullarına, beslenmelerine ve büyümelerine özen gösterirseniz en elverişsiz koşullar altında bile yetişirler. Ama yalnızca yenebilen bitkileriniz var değil mi? Diye sordum. Seni gidi aç kurt. Doğru miktarlarda alınırsa beslenmeye yarayıp da bedenin sağaltılmasına iyi gelmeyen hiçbir besin yoktur. Ancak aşırılık onların hastalıklara yol açmasına neden olur. Kabağı düşün. Yapısı bakımından serin ve nemlidir. Susuzluğu giderir. Ama çürük kabak yersen sürgün olursun. Bağırsaklarını hardal ve tuzlu su yakısıyla sıkıştırmak zorunda kalırsın sonra. Soğanı ele alalım. Ilık ve nemlidir. Az miktarda yenirse cinsel gücü artırır. Ama fazlası başa bir ağırlık verir ki süt ve sirke ile iyileştirilmesi gerekir. Genç bir rahibin diye ekledi kurnazca. Soğanı az yemesi için iyi bir neden. Soğan yerine sarımsak yemek daha iyi. Sıcak ve kuru olan sarımsak zehirlere karşı iyidir. Ama çok da yememeli. Çünkü beyinden birçok salgıların çıkmasına yol açar. Öte yandan fasulye idrar üretir ve şişmanlatıcıdır. İki iyi şey ama kötü düşülere yol açar. Bununla birlikte bazı başka bitkilere oranla çok daha az yapar bunu. Öyle bitkiler vardır ki gerçekten karabasan gördürür insana. Hangileri diye sordum. Oo, çömezimiz çok şey bilmek istiyor. Bunlar yalnızca bir bitki uzmanının bilmesi gereken şeyler. Yoksa düşüncesizin biri ortalıkta dolaşarak görüntüler dağıtabilir. Başka bir deyişle, bitkiler aracılığıyla yalan söyleyebilir. Ama, dedi William o zaman, bu tür görüntülerden korunabilmek için biraz ısırgan, rhodra ya da oliribus yeter. Umarım bu yararlı otlardan vardır sizde. Severnus üstadıma göz ucuyla baktı. Şifalı otlarla ilgileniyor musunuz? Çok az, dedi William alçak gönüllülükle. Baldala Ebu Kazım'ın Sağlık Dünyası kitabı geçmişti elime. Ebul Hasan El Muhtar İbn Butlan ya da El Kasım El Mittar, nasıl dilersen. Acaba burada bir kopyası var mıdır? En güzellerinden biri. Birçok değerli resim var içinde. Tanrı'ya şükür. Peki, Platerius'un bitkilerin erdemine dairi? O da var. Saraşella Alfred'in çevirdiği. Aristo'nun bitkilere dairi de var. İşittiğime göre bu kitabı aslında Aristo yazmamış, dedi William. Nedenlere dair yazanın da o olmadığı anlaşıldı. Ne olursa olsun büyük bir kitap, dedi Severnus. Üstadım, bitki uzmanının benim bilmediğim ama konuşmalarından çok önemli olduklarını çıkardığım iki kitabın hangisinden, bitkilere dairden mi yoksa nedenlere dairden mi söz ettiğini sormaksızın büyük bir heyecanla onun görüşüne katıldı. Severnus, bitkiler üstüne seninle açık yürekli bir konuşma yapmaktan sevinç duyarım diye sözünü bağladı. Ben senden çok isterim bunu, dedi William. Ama tarikatımızın kabul ettiği suskunluk ilkesini çiğnemiş olmaz mıyız? Bu ilke, dedi Severnus, yüzyıllar boyu çeşitli toplulukların günlük gereksinimlerine uydurulmuştur. Başlangıçta bu ilke kutsal okumayı öngörüyordu, araştırmayı değil. Tarikatımızın kutsal ve insancıl şeylerle ilgili araştırmalarını nedenli geliştirdiğini biliyorsun. Kural, ortak bir yatakhaneyi de öngörüyor. Ama bizde olduğu gibi rahiplerin gece boyunca düşünme olanağına sahip olabilmeleri için her birinin ayrı bir hücresi olması yerindedir. Kural susku konusunda çok katıdır. Bizde de yalnız elleriyle çalışan rahiplerin değil, yazıp çizenlerin de öteki rahiplerle konuşmamaları gerekir. Ama manastır her şeye karşın bir araştırmacılar topluluğu olduğundan, rahiplerin çoğu kez topladıkları bilgi hazinelerini aralarında değiş tokuş etmeleri yararlıdır. Çalışmalarımızla ilgili her konuşma, yemekhane ya da ayin saatleri sırasında açılmamak koşuluyla yasal ve yararlı sayılır. Otrantolu Adelmo ile çok konuşma olanağı buldun mu? Diye sordu William birden. Severnus şaşırmış görünmedi. Görüyorum ki başrahip seninle konuşmuş bile, dedi. Hayır, ona çok sık rastlamazdım. Zamanını el yazmalarını resimlemekle geçirirdi. İşiyle ilgili olarak onun bazen başka rahiplerle, örneğin Salvamekli Venantus'la ya da Burgoslu Georgi ile konuştuğunu işittim. Hem ben günümü yazı salonunda değil, laboratuvarımda geçiririm. Başıyla hastane binasını gösterdi. Anlıyorum, dedi William. Öyleyse Adelmo'nun görüntüler görüp görmediğini bilmiyorsun. Görüntüler mi? Senin notlarının yol açtığı görüntüler gibi örneğin. Severnus dikleşti. Tehlikeli otları büyük bir özenle sakladığımı söylemiştim. Demek istediğim bu değil, diye çabuk çabuk açıkladı William. Genel olarak görüntülerden söz ediyorum ben. Anlamıyorum, diye direndi Severnus. Düşünüyorum da gece yarısı bir rahibin, baş rahibin izniyle yasak saatte oraya girenlerin başına korkunç şeyler gelebilirdi. Şey, diyordum ki onu uçuruma iten şeytancı görüntüler görmüş olabilirdi diye düşünüyordum. Bir kitaba gerek duyduğum zamanlar dışında yazı salonuna hiç gitmediğimi söyledim. Ama genellikle hastanede sakladığım ot koleksiyonum vardır. Dediğim gibi, Adelmo, Georgi ile, Venantus'la ve doğal olarak Berenger'la çok içli dışlıydı. Severnus'un sesindeki belli belirsiz heyecanı ben bile sezdim. Üstadımın gözünden de kaçmadı bu. Berenger'la mı? Peki niçin doğal olarak? Arundalli Berenger kütüphane yardımcısıdır. Meslektaştılar. İkisi de aynı zamanda çömez olmuşlardı. Konuşacakları şeylere olması doğaldır. Bunu demek istemiştim. Demek bunu demek istemiştin, dedi William. Bu nokta üstünde durmaması beni şaşırttı. Gerçekten de hemen konuyu değiştirdi. Ama belki de Edifisyum'a girmenin vakti geldi. Bize yol gösterir misin? Seve seve, dedi Severnus. Rahatladığı apaçıktı. Bizi botanik bahçesinin yanından geçirip Edifisyum'un batıya bakan yüzüne götürdü. Bahçeye bakan kapı mutfağa açılır, dedi. Ama mutfak zemin katının yalnızca batı yarısını işgal eder. öteki yarısında hastane vardır. Kilisenin koronun arkasından dolaşılarak ulaşılan güney girişinde ise mutfakla hastaneye açılan iki kapı daha vardır. Ama biz buradan girelim. Çünkü mutfaktan doğruca hastaneye geçebiliriz. Kocaman mutfağa girince edifisyumun içinde yapının yüksekliğinde sekizgen bir avlu bulunduğunu fark ettim. Daha sonra bunun hiçbir girişi olmayan bir tür kuyu olduğunu anladım. Her katta yapının dış yüzünde olduğu gibi bu avluya bakan geniş pencereler vardı. Mutfak duman içinde, birçok hizmetçinin daha şimdiden akşam yemeğini hazırlamak için koşuşturduğu uçsuz bucaksız bir giriş salonunu andırıyordu. Büyük bir masanın üstünde iki hizmetçi, sebze, arpa, yulaf ve çavdardan, içine turp, su teresi, şalgam ve havuç doğrayarak bir hamur karıyorlardı. Az ötede bir aşçı balıkları şarap ve su karışımında pişirmiş, ada çayı, maydanoz, kekik, sarımsak, karabiber ve tuzdan yapılmış bir karışım döküyordu üstlerine. Batı kulesinin altında kocaman bir ekmek fırını, ağzı açık, daha şimdiden kıpkırmızı alevlerle parlıyordu. Güney kulesinde ise üstünde koca koca tencerelerin kaynadığı ve ızgaraların döndüğü kocaman bir ocak vardı. Tam o sırada kilisenin arkasındaki ambarın yanındaki avluya açılan kapıdan domuz çobanları, kesilmiş domuzların etleriyle birlikte içeri giriyorlardı. Bu kapıdan çıkınca kendimizi duvarların arkasında, birçok yapının yükseldiği alanın doğu ucundaki bir harman yerinde bulduk. Severnus bana bu yapıların birincisinin ambar olduğunu söyledi. Sonra at ahırları, sonra öküz ahırları, sonra kümesler ve koyun ağılları geliyordu. Domuz ağıllarının dışında domuz çobanları kocaman bir küpte yeni kesilmiş domuzların kanını pıhtılaşmasını önlemek için karıştırıyorlardı. Hemen ve gerektiği gibi karıştırılırsa soğuk iklim sayesinde birkaç gün dayanıyor, sonra bundan puding yapıyorlardı. Yeniden edifisyuma girdik. İçinden geçtiğimiz hastaneye şöyle bir göz atıp doğu kulesine doğru yöneldik. Hastanenin kapladığı iki kuleden kuzeydekinde bir ocak, ötekinde üst kattaki yazı salonuna çıkan bir döner merdiven vardı. Rahipler her gün bu merdivenden ya da buradaki ocağın ve mutfaktaki fırının arkasındaki çok daha az rahat ama ısıtılmış iki sarmal merdivenden çıkarak işlerine gidiyorlardı. William pazar olmasına karşın yazı salonunda birini bulabilir miyiz diye sordu. Severnus gülümsedi ve iyi bir Benediktenin işinin dua etmek olduğunu söyledi. Pazarları ayinler daha uzun sürüyor. Ama kendilerini kitaplara adamış rahipler, yazı salonunda birkaç saat daha kalıp her zamanki gibi kutsal yazılar üstünde verimli gözlem, öğüt ve görüş alışverişinde bulunuyorlardı. Birinci gün akşam üzeri. William ve Atso yazı salonunu ziyaret ediyorlar ve birçok araştırmacı, kopyacı ve başlık yazıcısı bu arada Deccal'i bekleyen yaşlı bir körle tanışıyorlar. Yukarı çıkarken üstadımın merdiveni aydınlatan pencereleri incelediğini gördüm. Belki ben de onun gibi yetenekli olmaya başlamıştım. Çünkü pencerelerin konumunun onlara ulaşmaya pek de elverişli olmadığını fark ettim. Öte yandan hastaneye bakan pencerelerde altlarında herhangi bir eşya olmadığına göre kolayca ulaşılabilir gibi görünmüyordu. Merdivenin başına vardıktan sonra Doğu Kulesi'nden kitaplığa girdik. Bir hayranlık çığlığını tutamadım. İkinci kat, birinci kat gibi bölünmemişti ve olanca genişliğiyle gözlerimin önünde uzanıyordu. Kıvrık ve çok yüksek olmayan tonozlar, güzel bir ışığın yayıldığı bir boşluğu çevreliyordu. Çünkü salonun büyük duvarlarının her birinde üçer tane kocaman pencere vardı. Her kulenin beş dış yüzünde de daha küçük birer pencere açılmıştı. Son olarak sekiz yüksek, dar pencere, ışığın ortada, sekizgen biçimindeki kuyudan içeri girmesini sağlıyordu. Pencerelerin bolluğu, büyük salonun bir kış öğle sonunda bile sürekli ve yaygın bir ışıkla şenlenmesini sağlıyordu. Camlar kiliseninkiler gibi renkli değildi. Kurşun çerçeveli renksiz cam kareleri, ışığın insan sanatınca bir değişime uğramaksızın olabildiğince ara bir biçimde içeri girmesine ve okuma yazma çalışmalarını aydınlatma amacını gerçekleştirmesine izin veriyordu. Başka zamanlarda başka yerlerde birçok yazı salonu gördüm. Ama hiçbirinde çevreyi aydınlatan fiziksel ışığın dökülüşünde odanın orantısının ayrılmaz bir niteliği olan ışığın somutlaştırdığı tinsel ilke, tüm güzelliklerin ve bilgeliğin kaynağı olan aydınlık böylesine ışıl ışıl parlamıyordu. Çünkü güzelliği yaratan üç şeyin uyumudur. Her şeyden önce bütünlük ya da yetkinlik, bu yüzden yetkin olmayan şeylere çirkin deriz. sonra gerekli orantı ya da uyum, son olarak da aydınlık ve ışık. Gerçekten de rengi açık seçik olan nesnelere güzel deriz. Ve güzelin görünümü erinç sağladığı ve susuzluğumuzu erinç içinde iyi ya da güzel şeylerle gidermek aynı şey olduğu için de içimin büyük bir avuntuyla dolduğunu hissettim. Ve böyle bir yerde çalışmanın nedenli hoş olacağını düşündüm. O öğle saatinde gözlerimin önünde beliren şey bana neşeli bir bilim işliği gibi göründü. Daha sonra Sencelo'da benzer oranlarda kitaplıktan ayrılmış bir yazı salonu gördüm. Ama konumu bununki gibi güzel değildi. Her pencerenin altına bir masa konmuştu. Antik metinlerle uğraşanlar, başlık yazıcıları ve araştırmacıların her biri kendi masasında oturuyordu. Salonda 40 pencere olduğu için de aynı anda 40 rahip çalışabilirdi orada. Ama şu anda ancak 30 rahip vardı. Severnus, rahiplerin sabah, öğle ve ikindi dualarından bağışık tutulduklarını, böylece gün ışığında çalışmalarını kesmek zorunda kalmadıklarını ve işlerini ancak güneş batarken gün batımı duasına katılmak için bıraktıklarını açıkladı bize. En aydınlık yerler antik metinlerle uğraşanlara, en usta ressamlara, bölüm başlığı yazarlarına ve el yazması kopyalayıcılarına ayrılmıştı. Her masada resim çizmek ve kopya etmek için gerekli her şey vardı. Mürekkep boynuzları, bazı rahiplerin ince bir bıçakla sivriltmekte oldukları ince tüy kalemler, parşömeni düzgünleştirmek için sünger taşı, üstüne yazılacak yazıların izleyeceği çizgileri çizmek için cetveller. Her yazıcının yanında ya da eğimli masanın üst kısmında sayfanın üstü, o sırada kopya edilmekte olan satırı çevreleyen bir maskeyle örtülü, kopya edilecek el yazmasının durduğu bir kürsü vardı. Kimi rahiplerin altın renkli ya da başka renkte mürekkepleri vardı. Kimileri de yalnızca kitap okuyorlar, özel defterlerine ya da levhalara not alıyorlardı. Çalışmalarını incelemeye vakit bulamadım. Çünkü adının Hildesheimli Malaçya olduğunu öğrenmiş bulunduğumuz kütüphaneci yanımıza geldi. Yüzü bir hoş geldiniz anlamına bürünmeye çalışıyordu. Ama böylesine kendine özgü bir yüz karşısında ürpermekten kendimi alamadım. Gövdesi uzun, aşırı derecede sıska olmasına karşın kol ve bacakları iri ve hantaldı. Tarikatın binişine bürünmüş, uzun adımlarla ilerlerken görünüşünde insanı tedirgin eden bir şey vardı. Dışarıdan geldiği için hala başında olan kukulatası yüzünün solgunluğuna gölge düşürüyor, iri, hüzünlü gözlerine ne olduğunu bilemediğim bir anlam veriyordu. Yüzünde iradenin denetim altına aldığı birçok tutkunun artık canlandırmaz oldukları izleri kalmış gibiydi. Yüz çizgilerine hüzün ve ciddiyet egemendi. Gözleri öylesine yoğundu ki bir bakışta konuştuğu kimsenin yüreğinin derinliklerine inebilir, onun gizli düşüncelerini okuyabilirdi. Öyle ki insan o gözlerin sorgulamasına güçlükle katlanabilir, ikinci bir kez onlarla karşılaşmamak isteği duyardı. Kütüphaneci bizi o sırada orada çalışmakta olan rahiplerin birçoğuyla tanıştırdı. Malachi bize her birinin o sırada yapmakta olduğu iş hakkında bilgi verdi. Ben hepsinin de bilime ve kutsal sözün incelenmesine duydukları derin bağlılığı takdir ettim. Böylece kuşkusuz gelmiş geçmiş tüm insanların en bilgesi olan Aristo'ya kendini adamış, Yunanca Arapça çevirmeni, Salvamekli Venantus'u tanıdım. Retorikle uğraşan genç bir İskandinav rahibi olan Uppsalalı Benno, kütüphaneci yardımcısı Arundelli Berenger, kitaplıkta yalnızca birkaç ay ödünç olarak kalacak yapıtları kopya etmekte olan Alessandralı Aymar, sonra çeşitli ülkelerden bir grup başlık yazarı, Kalon Magnoslu Patrick, Toledolu Ribon, İyonalı Magnus, Hereford'lu Waldo. Liste daha da uzayabilirdi. Gerçekten hiçbir şey, şaşılası bir canlı anlatımlar aracı olan bir listeden daha olağanüstü değildir. Ama şimdi rahipler arasındaki belli belirsiz tedirginliği ve tüm konuşmalarında ağırlığını duyuran, ne olduğunu bilmediğim şeyi anlamaya yarayan birçok belirtinin ortaya çıktığı tartışma konumuza dönmeliyim. Üstadım, Malachi ile konuşmaya başlayarak kitaplığın güzelliğini ve etkinliğini övdü ve orada yürütülen çalışmaların yöntemine ilişkin bilgi istedi. Çünkü her yerde bu kitaplıktan söz edildiğini, işittiğini ve kitapların çoğunu incelemek istediğini büyük bir kesinlikle söyledi. Malachi ona, başrahibin daha önce söylemiş olduğu şeyi açıkladı. Rahip, danışmak istediği kitabı kütüphaneciden istiyor. O da eğer istek yerinde ve ciddiyse üst kattaki kitaplıktan alıp getiriyordu. William ona üst kattaki dolaplarda saklanan kitapların adlarını nasıl bilebildiğini sordu. Malachi, küçük bir altın zincirle masasına tutturulmuş, sık yazılmış listelerden oluşmuş kalın bir kitap gösterdi. William ellerini binişinin göğsünün üstünde bir torba oluşturacak biçimde açıldığı yere soktu ve oradan daha önce yolculuğumuz boyunca bazen elinde, bazen yüzünde görmüş olduğum bir şey çıkardı. Bir çataldı bu. Tıpkı bir binicinin at üstünde bacakları ayrık duruşu ya da bir kuşun tüneyine tutunması gibi insanın burnunun üstünde durabilecek bir biçimde yapılmıştı. Çatalın iki yanında, gözlerin tam önüne gelen yerde bir bardağın dibi gibi kalın, badem biçiminde iki camı tutan iki oval halka vardı. William gözünde bununla okumayı yeğliyor, doğanın ona bağışladığından, özellikle gün ışığı azalmaya başlarken ilerlemiş yaşının el verdiğinden daha iyi okuduğunu söylüyordu. Uzağı görmesine yaramıyordu bu. Çünkü gözleri çok keskindi. Yakını görmesine yarıyordu. Bu camlarla benim bile sökmekte zorluk çektiğim çok ince harflerle yazılmış el yazmalarını okuyabiliyordu. Bana insanın ömrünün yarısını geçince görüşü kusursuz olsa bile gözün sertleştiğini, göz bebeğinin uyum sağlayamadığını, birkaç bilginin 50. baharlarından sonra okuma yazma bakımından ölmüş gibi olduklarını açıklamıştı. Daha uzun yıllar zekalarının en iyi ürünlerini verebilecek insanlar için ne büyük bir şanssızlık. Biri bu aracı keşfedip yaptığı için Tanrı'ya şükretmeliydi. Bunu bana, bilimin bir amacının da insan ömrünü uzatmak olduğunu söyleyen o hayran olduğu Roger Bacon'ın görüşlerini desteklemek için söylüyordu. Öteki rahipler William'a büyük bir merakla bakıyorlar ama soru sorma yürekliliğini gösteremiyorlardı. Böylesine kıskançlık ve gururla okumaya ve yazmaya adanmış bir yere bile bu hayranlık verici aracın daha girmemiş olduğunu anladım. Ve bilgileriyle dünyaya ün salmış insanları şaşkına döndürecek bir şeye sahip olan bir adamın çömezi olduğum için övünç duydum. William gözlerinde o şeylerle el yazması listelerin üstüne doğru eğildi. Ben de baktım. Kitaplıkta bulunan adı hiç duyulmamış kitaplarla başka ünlü kitapların başlıklarını öğrendik. Süleyman'ın sarayına dair, İbrani dilinde konuşma ve anlama sanatı, metal şeylere dair, Pön savaşları, Frankların etkinlikleri, kutsal haça övgülere dair, Flaus Claudius Jordanius'un dünya tarihi A'dan Z'ye, insan adlarına göre her harfe bir kitap ayrılarak diye okudu üstadım. Olağanüstü yapıtlar. Ama nasıl bir sıraya göre kaydedilmiş bu kitaplar? Benim bilmediğim ama kuşkusuz Malachi'nin bildiği bir kitaptan okudu. Her kütüphaneci tüm kitapların konulara ve yazarlara göre düzenlenmiş bir kataloğuna sahip olmalıdır ve onları ayrı ve yazılı işaretlere göre düzenlenmiş olarak saklamalıdır. Nasıl oluyor da her kitabın yerini biliyorsunuz? Malachi ona her başlığın yanında yer alan notları gösterdi. Okudum. İ, 4. gradus, 5'in prima, Graecorum. İ, 5 gradus, 7'in tertra anglorum. Böyle gidiyordu. İlk sayının her kitabın raftaki ya da gradüsteki yerini, ikinci sayının gradüsü, üçüncü sayının dolabı gösterdiğini anladım. Öteki anlatımların kitaplıktaki bir odayı ya da koridoru belirttiğini de anladım. Ve bu son işaretler üstüne daha çok bilgi isteme yürekliliğini gösterdim. Malachi ciddi ciddi bana baktı. Kitaplığa yalnızca kütüphanecinin girmesine izin verildiğini belki de bilmiyorsunuz ya da unuttunuz. Bunları yalnızca onun bilmesi doğru ve yeterlidir. Ama bu listede kitaplar hangi sıraya göre kaydedilmiş diye sordu William. Konulara göre değil gibi geliyor bana. Alfabe sırasıyla yazar adlarına göre bir düzenden söz etmedi. Çünkü ancak son yıllarda uygulandığını gördüğüm bu dizge o zaman çok seyrek olarak kullanılıyordu. Kitaplık çok eski zamanlarda kuruldu dedi Malachi. Kitaplar da alınış, bağış, duvarlarımız arasında giriş sırasına göre kaydedilir. Bulması zor dedi William. Kütüphanecinin onları ve her kitabın ne zaman geldiğini ezbere bilmesi yeter. Öteki rahiplere gelince kütüphanecinin belleğine güvenebilirler. Kendisinden değil de bir başkasından söz edermiş gibi konuşuyordu. Şu anda kendisinin layık olmayarak üstlendiği ama daha önce bilgilerini birbirine aktaran 100 insanın üstlenmiş oldukları görevden söz etmekte olduğunun farkına vardım. Anladım dedi William. Demek ben Süleyman'ın sarayı konusunda ne olduğunu bilmeksizin bir şey arıyorsam, az önce başlığını okuduğum kitabın kitaplıkta bulunduğunu bana söyleyebilecek ve onun üst kattaki yerini belirleyebileceksiniz. Eğer Süleyman'ın sarayı konusunda gerçekten bir şey öğrenmek istiyorsanız, dedi Malachi. Ama bu, size vermeden önce başrahibin görüşünü almayı uygun bulacağım bir kitap. En değerli ressamlarınızdan birinin kısa bir süre önce yok olduğunu öğrendim. Başrahip onun sanatından uzun uzun söz etti bana. Resimlediği el yazmalarını görebilir miyim? Otrantolu Adelmo, dedi Malachi, William'a ilgisizce bakarak. Yaşı genç olduğu için yalnızca kenar süsleri yapardı. Çok canlı bir imgelemi vardı. Bilinen şeylerden bilinmeyen şaşırtıcı şeyler yapmayı bilirdi. Bir insan gövdesini bir at başıyla birleştiren biri gibi. Kitapları işte orada. Masasına henüz kimse dokunmadı. Adelmo'nun çalışma masasına yaklaştık. Zengin bir biçimde süslenmiş bir mezmurlar kitabının sayfaları hala üstünde duruyordu. Parşömenlerin kraliçesi olan vellum yapraklarıydı bunlar. Sonuncusu hala masaya tutturulmuş duruyordu. Daha yeni sünger taşıyla kazınıp tebeşirle yumuşatılmış, rendeyle düzeltilmişti. İnce bir uçla yanlarında açılmış minicik deliklerden ressamın eline yol gösterecek tüm çizgiler çizilmişti. Sayfanın yarısı yazıyla doldurulmuş, rahip kenarlardaki desenlerin taslaklarını çizmeye başlamıştı. Öteki sayfalar bitmişti. William'la onlara bakarken bir hayranlık çığlığını tutamadık. Bu, kenarlarında duyularımızın bizi alıştırdığının tam tersi bir dünyanın betimlendiği bir mezmurdu. Gerçeğin dile getirilmesi diye tanımlanan bir konuşmanın yanı başında, olağanüstü bilmecemsi imgeleriyle ona derinden bağlı, köpeklerin tavşanlardan kaçtığı, geyiklerin aslanları kovaladığı tepetaklak bir evren üstüne yalanlarla dolu bir konuşma yer alıyordu. Küçük kuş ayaklı başlar, sırtlarında insan eli olan hayvanlar, içinden ayakların fışkırdığı kıllı başlar, zebra gibi çizgili canavarlar, binlerce çözülmez düğümle kıvrım kıvrım yılansı boyunları olan dört ayaklılar, geyik boynuzlu maymunlar, kol ve bacakları andıran alıcı kuş biçiminde deniz kızları, başka insan gövdelerinin kamburlar gibi sırtlarından çıktığı kolsuz adamlar, karınlarında diş dolu ağızlar bulunan yaratıklar, at başlı insanlar ve insan bacaklı atlar, kuş kanatlı balıklar ve balık kuyruklu kuşlar, tek gövdeli, çift başlı ya da tek başlı çift gövdeli canavarlar, horoz kuyruklu ve kelebek kanatlı inekler, başları balık sırtı gibi pul pul kadınlar, kertenkele burunlu yusufçuklarla iç içe geçmiş iki başlı ejderhalar, kentavurlar, filler, ağaç dallarına uzanmış mantikorlar, kuyrukları savaş düzeninde bir yaya dönüşmüş grifonlar, boyunları sonsuz uzunlukta şeytansı yaratıklar, insan biçimli dizi dizi hayvanlar ve hayvan biçimli cüceler, bazen aynı sayfa üstünde yanın sandığını gördüğüm kırsal yaşam görünümlerinde bir araya gelmişlerdi. Tüm kırsal yaşam, toprağı belleyenler, meyve toplayanlar, harman kaldıranlar, yün eğiren kadınlar, tilkilerin yanı sıra tohum saçanlar ve maymunların koruduğu kaleli bir kentin duvarlarına tırmanan ok ve yayla donatılmış kurtlar ve sansarlar öylesine etkileyici bir canlılıkla çizilmişti ki resimleri canlı sanırdınız. Şurada bir baş harfi bir L oluşturacak biçimde kıvrılarak sayfanın alt kısmında bir ejderha oluşturuyor. Burada Webum sözcüğünü başlatan bir büyük V, gövdesinden doğal bir sürgün gibi bin kıvrımlı bir yılan çıkartıyordu. O yılandan da yaprak ve salkım gibi başka yılanlar fışkırıyordu. Mezmurlar kitabının yanında kısa bir süre önce bitirildiği açıkça anlaşılan inanılmaz derecede avuç içine sığabilecek denli küçük boyutlu olağanüstü bir kitap vardı. Yazı inceydi. Kenar süsleri ilk bakışta güçlükle görülebiliyor. Tüm güzellikleri içinde görülebilmeleri için gözün onları yakından incelemesi gerekiyordu. Kitabın tüm sayfa kenarları olağanüstü güzellikle çizilmiş harflerin kıvrımlı betimlerinden, sanki onların doğal bir uzantısıymış gibi doğan minicik resimlerle kaplıydı. Deniz kızları, kaçan geyikler, ağızlarından ateş püsküren canavarlar, dizelerden solucanlar gibi fışkıran kolsuz insan gövdeleri, bir noktada üç değişik dizede yinelenen Sanctus, Sanctus, Sanctus'u sürdürmek istercesine İnsan başlı üç güzel yabanıl hayvan resmi görülüyordu. Bunların ikisi bir öpüşle birleşmek için biri aşağı biri yukarı doğru eğilmişti. Burada mutlaka resmi açıklayacak, açık seçik olmasa bile derin bir tinsel anlam olduğuna inanmasam, hiç duraksamadan bu öpüşü utanç verici diye nitelerdim. O sayfaları sessiz bir hayranlık ve gülme arasında izliyordum. Çünkü resimler kutsal sayfaları yorumlasalar da kaçınılmaz olarak neşe eğilimi taşıyorlardı. Rahip William da gülümseyerek izliyordu onları. Benim ülkemde bunlara Bobwain derler. Galya'da da Babaun denir, dedi Malachi. Gerçekten de Adelmo sanatını sizin ülkenizde öğrendi. Ama daha önce Fransa'da öğrenim görmüştü. Habeş maymunları, yani Afrika'dan gelen maymunlar. Evlerin bir yamacın ucunda durduğu, toprağınsa gökyüzünde olduğu, tersine dönmüş bir dünyanın yaratıkları. Ülkemin yerli dilinde işitmiş olduğum bazı dizeleri anımsadım. Onları yinelemekten kendimi alamadım. Anılmasın tüm öteki mucizeler susulsun. Gökyüzüne egemen oldu yeryüzü. Biricik mucizedir bu. Malachi aynı metinden sürdürdü. Yeryüzü yukarıda, aşağıda gökyüzü. Önemsenmelidir bu. Biricik mucize tüm ötekiler üstünde. Aferin Atso, dedi kütüphaneci. Gerçekten de bu resimler mavi bir kazın üstüne binilip gidilen bir derede balık avlayan doğanların, gökyüzündeki atmacaların ardına düşen ayıların, güvercinlerle birlikte uçan istiridyelerin ve üç devin tuzağa düşürülüp bir horoz tarafından yendiği o ülkeden söz ediyor. Dudakları solgun bir gülümseyişle aydınlandı. O zaman konuşmayı belli bir çekingenlikle izlemiş olan öteki rahipler, kütüphanecinin onayını bekliyorlarmış gibi zavallı Adelmo'nun yeteneğini övüp, onun gerçek dışı resimlerini birbirlerine göstererek yürekten gülmeye koyuldular. Herkes daha gülerken omuz başımda ciddi ve sert bir ses duyduk. Boş ya da gülünecek sözlerin söylenmesi uygun değildir. Döndük. Bizimle konuşan yılların ağırlığı altında ezilmiş, yalnız derisi değil, yüzü ve göz bebekleri de kar gibi beyaz bir rahipti. Kör olduğunu fark ettim. Gövdesi yaşlılığın ağırlığıyla küçülmüş ama sesi daha görkemli, kolları bacakları güçlüydü. Bizi görüyormuş gibi bakıyordu. Daha sonraları da onun hep sanki hala görüyormuş gibi davranıp konuştuğunu gördüm. Ama sesinin tınısı yalnızca peygamberlik lütfuna ermiş birinin sesi gibiydi. Gördüğünüz bu yaşı ve bilgisiyle saygıdeğer insan, dedi Malachi William'a yeni geleni göstererek. Burgoslu Giorgi'dir. Grotto Ferrattalı Elinardo'dan sonra manastırdakilerin tümünden daha yaşlı olduğundan, rahiplerin çoğu günah çıkarma gizliliği içinde günahlarını ona açarlar. Sonra yaşlı adama dönerek, karşınızdaki konuğumuz Baskervilli William biraderdir, dedi. Umarım sözlerimden alınmamışsınızdır, dedi yaşlı adam ters bir tonla. İnsanların gülünç şeylere güldüklerini işittim ve onlara yasamızın ilkelerinden birini anımsattım. Mezmur yazarının dediği gibi, bir rahip suskunluk andı içtiği için güzel konuşmalardan kaçınıyorsa, bu onun kötü sözlerden kaçınması gereğinin daha güçlü bir nedenidir. Ve eğer kötü sözler varsa, kötü imgeler de vardır. Bunlar dünyanın nasıl yaratıldığı konusunda yalan söyleyen ve dünyayı yüzyıllar boyunca ola geldiği ve sonsuza dek olacağının tam tersi olarak gösteren imgelerdir. Ama siz başka bir tarikattan geliyorsunuz. Bana söylediklerine göre o tarikatta en yersiz neşe bile hoşgörüyle karşılanıyormuş. Benediktenler arasında Asisili, ermiş Francisco'nun tarikatının en son ve en şaşırtıcı dölleri olan Fratelli ve Tincilere yorulan tuhaflıkları ima ediyordu. Ama William birader bu imayı anlamazlıktan geldi. Kenar resimleri çoğu kez güldürür insanı ama eğiticidir de, diye yanıtladı. Nasıl vaazlarda dindar kalabalıkların hayal gücünü etkilemek için çoğu kez eğlenceli örnekler vermek gerekirse, resimlerin dili de bu saçmalıklara dalmalıdır. Her erdem ve her günah için hayvanlardan alınacak bir ders vardır. Hayvanlar insancıl dünyayı örneklerler. Aa, evet, dedi yaşlı adam şakacağıma gülümsemeksizin. Erdemli olma isteği uyandırmak için her resim iyidir. Yaratılış başyapıtının baş aşağı çevrildiğinde gülme konusu olması koşuluyla. Böylece Tanrı sözü, lir çalan, kalkanla toprağa süren baykuş, kendilerini sabana koşan öküzler, yukarı doğru akan ırmak, tutuşan deniz, terki dünya eden kurt aracılığı ile kendini gösterir. Öküzlerle tavşan avına çıkılsın, baykuşlardan dil bilgisi öğrenilsin, köpekler pireleri ısırsın, tek gözlüler dilsizleri korusun, dilsizler ekmek istesin, karınca buzağı doğursun, kızarmış piliçler havada uçsun, evlerin damlarında pastalar bitsin, papağanlar güzel konuşma dersi versinler, tavuklar horozları döllesin, araba öküzlerin önüne koşulsun, köpek yatağa yatırılsın ve bunların tümü başlarının üstünde yürüsünler. Bütün bu saçmalıkların amacı nedir? Kutsal ilkeleri öğretmek bahanesiyle Tanrı'nın yarattığı dünyanın tam tersi olan bir dünya. Ama Erapogita dedi William alçak gönüllülükle. Tanrı'nın ancak en çarpık çurpuk şeylerle gösterilebileceğini öğretir. San Vittoreli Hugo'da benzetme nedenli az benzerse, gerçek nedenli iğrenç ve çirkin yaratıkların perdesi arkasında açıklanırsa, insanın hayal gücünün tensel doyumlara kendini o denli az kaptırdığını ve resimlerin çarpıtılmışlığının ardındaki gizemleri kavramaya zorlandığını anımsatıyordu bize. Bu mantık yürütme biçimini bilirim. Kloni rahipleri Sitakslarla savaşırken bunun bizim tarikatımızın başlıca ilkesi olduğunu utanarak itiraf ederim. Ama ermiş Bernardo haklıydı. Tanrı'nın yarattığı nesneleri aynadan ve bilmece gibi açıklamak için canavarlar ve hilkat garibeleri betimleyen insanoğlu yavaş yavaş kendi yarattığı hilkat garibelerinden hoşlanmaya ve zevk almaya başladılar. Bu nedenle de artık yalnız onlar aracılığıyla görür. Siz gözleri hala görenler, avlunun sütun başlıklarına bir bakmanız yeter. Eliyle pencereden dışarıyı kiliseyi gösterdi. Derin düşünceye dalmış rahiplerin gözleri önündeki o gülünç, o biçimsiz biçimlerin ve biçimli biçimsizliklerin anlamı nedir? O pis maymunların, o aslanların, o kentaurların, ağızları karınlarında, tek ayaklı, yelken kulaklı, o yarı insan yaratıkların, o benekli kaplanların, o savaşan savaşçıların, boruları çalan o avcıların ve o tek başlı çok gövdelilerle tek gövdeli çok başlıların, yılan kuyruklu dört ayaklılar, yüzleri dört ayaklıların yüzleri gibi olan balıklar. Şurada önden bakınca ata, arkadan koça benzeyen bir hayvan. Burada boynuzlu bir at. Böylece sürer gider. Artık bir rahip için el yazmasından çok mermerleri okumak, Tanrı'nın buyruğunu düşünmektense insanoğlunun yapıtlarını değerlendirmek daha zevkli. Gözlerinizdeki istekten ve gülüşlerinizden utanın. Yaşlı adam soluk soluğa sustu. Belki de yıllardır kör olmasına karşın, kötülüklerini kınadığı resimleri hala anımsayan belleğinin canlılığına hayranlık duydum. Onları böylesine tutkuyla hala betimleyebildiğine göre, onları gördüğü zaman o resimlerin onu kışkırtmış olmasından kuşkulandım. Ama günahın en baştan çıkarıcı betimlemelerine, onun büyüsünü ve etkilerini kınayan, sarsılmaz erdem sahibi kişilerin sayfalarında rastlamışımdır çoğu kez. Bu da gösteriyor ki bu insanlar gerçeğe tanıklık etmek için öylesine bir tutkuyla itilirler ki, Tanrı sevgisi uğruna Melun'un onları büyülemek için başvurduğu yolları insanlara daha iyi öğretebilmek amacıyla büründüğü tüm ayartmaları kötülüğe yormakta duraksamazlar. Böylece yazarlar, Melun'un onları hangi yollarla büyülediğini insanlara daha iyi anlatırlar. Gerçekten de George'nin sözleri dehlizdeki henüz görmediğim aslanlarla maymunları görmek için büyük bir istekle doldurdu içimi. Ama George düşüncelerimin akışını kesti. Çünkü daha az heyecanlı bir sesle yeniden konuşmaya başladı. Efendimizin bize doğru yolu göstermek için böyle saçma şeylere başvurmaya ihtiyacı yoktu. Onun meselelerinde gülmeye ya da korkuya yol açan hiçbir şey yoktur. Oysa şimdi ölümünün yasını tuttuğumuz Adelmo, çizdiği canavarlardan öylesine zevk alıyordu ki, onların simgeledikleri aşıl şeyleri gözden kaçırdı. Ve tüm diyorum, sesi ciddileşti ve tehdit edici oldu. Acayiplik yollarını izledi. Bundan ötürü onu nasıl cezalandıracağını Tanrı bilir. Ortalığa ağır bir sessizlik çöktü. Salvamekli Venantus bu sessizliği bozma yürekliliğini gösterdi. Saygıdeğer George dedi. Erdeminiz haksız kılıyor sizi. Adelmo ölmeden 2 gün önce burada, yazı salonunda bilimsel bir tartışmada hazır bulundunuz. Adelmo, tuhaf ve fantastik imgelere yer verse de, sanatının göksel varlıkları bilme aracı olarak Tanrı'nın yüceliğine yönelik olmasına özen gösteriyordu. Az önce William birader, çarpıtarak öğrenmekten söz ederken, Areopagita yandı. Adelmo da o gün kutsal nesnelerin soylu bedenlerden çok aşağılık bedenler aracılığıyla ortaya konması gerektiğini söyleyen bir başka yüce yetkinin, Akinolu Bilgin'in sözlerini aktarmıştı. Çünkü önce insan ruhu böyle yanılgıdan daha kolay kurtulur. Gerçekten de bazı özelliklerin kutsal nesnelere yakıştırılamayacağı ve soylu bedensel varlıklarla betimlenecek olurlarsa kuşkuya yol açacakları açıktır. İkincisi, yeryüzünde Tanrı'ya ilişkin bilgimize bu temsili betimleme daha uygun düşer. Gerçekten de Tanrı yeryüzünde kendini var olandan çok var olmayan da gösterir. Bu nedenle bu benzetimler Tanrı'dan nedenle uzaklaşırsa bize onun hakkında o denli kesin bir fikir verirler. Çünkü böylece onun söylediğimiz ve düşündüğümüz her şeyin üstünde olduğunu biliriz. Üçüncüsü de böylece bunlar değersiz kimselerden daha iyi gizlenir. Özetle o gün biz gerçeğin hem kurnazca hem de bilmece gibi şaşırtıcı anlatımlarla nasıl açıklanabileceğini anlamaya çalışıyorduk. Adelmo'ya Büyük Aristo'nun yapıtlarında bu konuda çok açık seçik sözcükler bulduğumu anımsattım. Anımsamıyorum diye onun sözünü kesti George kuru bir sesle. Çok yaşlıyım, anımsamıyorum. Belki de ciddiliğin ölçüsünü kaçırdım ben. Artık geç oldu, gitmeliyim. Anımsamayışınız tuhaf diye üsteledi Venantus. Çok bilgece ve güzel bir tartışmaydı. Benno ile Berenger de katılmışlardı. Gerçekte sorun, ozanların da salt zevk için tasarladıkları görülen, üstü kapalı benzetimlerin, sözcük oyunlarının ve bilmecelerin bizi nesneler üstüne yeni ve şaşırtıcı bir biçimde düşünmeye götürüp götürmeyeceğiydi. Ben bunun da akıllı kişilerden beklenen bir erdem olduğunu söylemiştim. Hatta Malachi de oradaydı. Saygıdeğer George anımsamıyorsa, yaşına ve zihninin yorgunluğuna saygı göster. Yoksa her zaman canlıdır belleği diye söze karıştı tartışmayı izleyen rahiplerden biri. Tümce tedirgin bir ses tınısıyla söylenmişti. En azından başında. Çünkü konuşan, yaşlı adam için saygı isterken gerçekte bir güçsüzlüğe dikkat çektiğinin bilincine varınca yavaşlamış, cümleyi neredeyse bir özür dileme fısıltısıyla bitirmişti. Kütüphaneci yardımcısı Arundel Berenger'dı konuşan. Soluk yüzlü bir genç adamdı. Onu incelerken Hubertinho'nun Adelmo'yu nasıl betimlediğini anımsadım. Gözleri kösnül bir kadının gözlerini andırıyordu. Şimdi herkesin kendisine yönelen bakışlarından ürkmüş, ellerini bir iç gerilimi yatıştırmak isteyen biri gibi kavuşturmuştu. Venantus'un tepkisi olağan dışıydı. Berenger'a öyle bir baktı ki, Berenger gözlerini önüne indirdi. ''Pekala birader'' dedi. ''Bellek bir tanrı vergisi ise, unutma yeteneği de iyi bir şey olabilir.'' Ve saygı duyulmalıdır. Kendisiyle konuşmakta olduğum yaşlı rahip kardeşimizin bu özelliğine saygı duyuyorum ben. Ama senden, burada sevgili arkadaşlarından biriyle birlikte olduğumuz sırada olanları daha kesin anımsamanı beklerdim. Venantus'un ses tonuyla sevgili sözcüğünü vurgulayıp vurgulamadığını anlayamadım. Gerçek şu ki, hazır bulunanlar arasında bir tedirginlik sezinledim. Her biri ayrı bir yöne bakıyordu. Ve hiç kimse kıpkırmızı kesilen Berenger'a bakmadı. Malachi hemen yetkili bir sesle araya girdi. ''Gelin William birader'' dedi. ''Size başka ilginç kitaplar göstereceğim.'' Grup dağıldı. Berenger'ın Venantus'a kin dolu bir bakışla baktığını, Venantus'un da ona sessiz bir güvensizlik içinde aynı bakışla karşılık verdiğini fark ettim. Yaşlı Georgie'nin uzaklaşmakta olduğunu görünce bir saygı duygusunun etkisiyle elini öpmek için diz çöktüm. Yaşlı adam elini öptürdü, başıma koydu ve kim olduğumu sordu. Adımı söyleyince yüzü aydınlandı. ''Büyük ve güzel bir at taşıyorsun.'' dedi. ''Montier Ender'le Atson'un kim olduğunu biliyor musun?'' diye sordu. ''İtiraf ederim, bilmiyordum.'' Bunun üzerine George ekledi. ''Deccal hakkında kitapçık adında büyük ve olağanüstü bir kitabın yazarıydı. Olacakları gördü o kitapta. Ama yeterince kulak verilmedi ona.'' Kitap 10. yüzyıldan önce yazıldı dedi William. Ama sözünü ettiği şeyler gerçekleşmedi. Görecek gözü olmayanlar için dedi kör adam. Deccal'in yolları ağır ve çetindir. Onu beklemediğimiz zaman gelir. Havarinin öne sürdüğü hesabın yanlış olduğundan değil, onun ustalığını anlamadığımızdan. Sonra alabildiğini yüksek bir sesle, yüzü salona dönük, yazı salonunun tonozlarını sarsarak bağırdı. "Geliyor. Son günlerinizi benekli derili, kıvrık kuyruklu küçük canavarlara gülerek boşa harcamayın. Son 7 günü boşa harcamayın." Birinci gün gün batımı. William'la Atso manastırın geri kalan bölümlerini ziyaret ediyorlar. William, Adelmo'nun ölümüne ilişkin bazı sonuçlar çıkarıyor. Camcı rahiple okuma camları ve gereğinden çok okumak isteyenlerin gördükleri hortlaklar üzerinde konuşuluyor. O sırada gün batımı duası çanları çaldı. Rahipler masalarından kalkmaya hazırlandılar. Malachi, bizim de gitmemiz gerektiğini açıkladı. O, yardımcısı Berenger'la birlikte kalıp ortalığı düzenleyecek, gece için hazırlayacaktı. William ona sonra kapıları kilitleyip kitlemeyeceğini sordu. Yazı salonuna mutlak ve hastaneden girişi engelleyen kapı yok. Kitaplıkla yazı salonu arasında da. Başrahibin yasağı tüm kitaplardan daha güçlü. Hem sonra rahipler akşam duasına değin mutfaktan da bahçeden de yararlanmak zorundalar. O zaman yasağın kendileri için konmadığı yabancılarla hayvanların Edifisim'e girmelerini önlemek için ben kendim mutfağa ve hastaneye açılan aşağıdaki kapıları kilitlerim. O saatten sonra da Edifisyum'da kimse kalmaz. Aşağı indik. Rahipler Kora'ya yönelirken, üstadım kutsal göreve katılmadığımız için Tanrı'nın bizi bağışlayacağına karar vererek, çevreyi yakından tanıyabilmemiz için kendisiyle birlikte dışarıda dolaşmamı önerdi. Mutfaktan çıktık. Gömütlüğün yanından geçtik. Yeni dikilmiş mezar taşları vardı. Zamanın izlerini taşıyan, geçmiş yüzyıllarda yaşamış rahiplerin yaşamlarını anlatan taşlar da. Hava bozuyordu. Soğuk bir rüzgar çıkmıştı. Gökyüzü bulutlanıyordu. Güneşin botanik bahçelerinin ardında battığı seziliyordu. Doğuya yönelerek Kora yerinin yanından geçip alanın arka bölümüne vardığımızda hava daha şimdiden kararmaya başlamıştı. Orada dış duvarın Edifisyum'un doğu kulesiyle birleştiği yerde hemen hemen duvarın tam yanında ahırlar vardı. Domuz çobanları domuz kanıyla dolu küpün üstünü yeniden örtüyorlardı. Ahırların arkasında dış duvarın daha alçak olduğunu, üstünden bakılınca arkasının görülebileceğini fark ettik. Duvarların dimdik inişinin ötesinde aşağı doğru baş döndürücü bir hızla inen arazi, karın tam anlamıyla gizleyemediği gevşek bir dolma toprakla örtülüydü. Bunun tam oradan atılmış ve kaçak Brunelius'un izlediği yolun başladığı dönemece dek uzanan samanların oluşturduğu yığın olduğunu anladım. Saman diyorum. Çünkü pis kokulu bir madde aşağı doğru kaymıştı orada. Kokusu önünde durduğum korkuluk duvarına dek ulaşıyordu. Köylülerin oraya gelip aşağıdan uzanarak çiftlikleri için saman aldıkları açıktı. Ama hayvan ve insan dışkılarına başka katı atıklar da karışıyordu. Manastırın dağ ve gökyüzüyle ilişkilerini pırıl pırıl, ara olarak sürdürebilmek için gövdesinden dışarı attığı tüm ölü maddelerin geri çekilişi. Yakındaki ahırlarda seyisler hayvanları yemliğe götürüyorlardı. Kıyısında duvar tarafında birkaç ahırın, sağda Kora yerinin yakınında rahiplerin yatakhane ve helalarının bulunduğu patika boyunca yürüdük. Doğu duvarının kuzeye doğru döndüğü köşede demirci ocağı vardı. Son demirciler de duaya gitmek için araç gereçlerini bırakıp ocakları söndürüyorlardı. William bir işliğin geri kalan bölümünden hemen hemen tümüyle ayrılmış, bir rahibin öteberisini kaldırmakta olduğu bölümüne doğru merakla yürüdü. Tezgahının üstünde çok küçük boyutlu, renk renk cam parçalarından oluşan çok güzel bir koleksiyon vardı. Daha büyük camlar duvara dayalıydı. Rahibin önünde yalnızca gümüş iskeleti kalmış, üstüne araç gereçleriyle mücevher boyutlarına indirgediği cam ve taş parçacıkları yerleştirmekte olduğu, daha bitmemiş bir mahfaza duruyordu. Manastırın baş camcısı, Morimondolu Nikola'yı böyle tanıdık. Bize işliğin arka bölümünde cam üflendiğini, bu ön bölümünde ise demircilerin çalıştıklarını, pencere camı yapmak için camlara kurşun pervazlar takıldığını açıkladı. Ama kiliseyi ve Edifisyum'u süsleyen büyük renkli cam işlerinin en az 200 yıl önce yapılmış olduğunu ekledi. Şimdi burada yalnızca küçük işler ve zamanın aşındırdıklarının onarımı yapılıyordu. Çok güç oluyor bu diye ekledi. Çünkü eski renkler bulunmuyor şimdi. Özellikle Kora yerinde hala görülebilen olağanüstü mavi, öylesine aydınlık bir mavi ki, Güneş yükseldiğinde nefe bir cennet ışığı yansıtıyor. Nefin batısındaki kısa süre önce onarılmış olan camlar aynı nitelikte değil. Yaz günlerinde belli oluyor. Çaresiz diye sürdürdü konuşmasını. Eskilerin bilgisine sahip değiliz biz. Devlerin çağı geçti. Bizler cüceleriz diye onayladı William. Ama bu devlerin omuzlarına çıkmış cüceler. Küçüğüz ama kimi zaman ufukta onlardan daha uzağı görebiliyoruz. Onların yapabildiklerinden daha iyi yapabildiğimiz ne var söyle diye bağırdı Nikola. Manastır hazinesinin saklandığı mahzene inersen orada öyle ince işçilikle yapılmış şeyler görürsün ki benim şimdi beceriksizce çatmakta olduğum şu eciş bücüş şeyler, başıyla tezgahın üstündeki işini gösterdi. Onların bir taklidi gibi kalır. Geçmişteki ustalar yüzyıllar boyu kalacak böyle güzel şeyler ürettiler diye camcı ustalarının andaç kutuları yapmayı sürdürmeleri alınlarına yazılmamış ki. Yoksa andaçları saklanacak ermişlerin öylesine seyrek olduğu bir zamanda dünya mahfazalarla dolardı diye takıldı William. Pencerelerin de sürgüt lehimlenmesi gerekmeyecek. Çeşitli ülkelerde camdan yapılmış yeni şeyler gördüm. Bunlar camın yalnızca kutsal amaçları değil, insanoğlunun güçsüzlüklerine de yarayacağı yeni bir dünyanın geleceğini gösteriyor. Sana çok yararlı bir örneğine sahip olma onuruna erdiğim günümüzün bir buluşunu göstermek istiyorum. Elini binişinin altına daldırıp kendisiyle konuştuğu kişiyi dili tutulmuşa döndüren merceklerini çıkardı. Nikola büyük bir merakla William'ın kendisine uzattığı çatallı aleti aldı. Çerçeveli cam gözler diye bağırdı. Pisa'da rastladığım Jordan adında bir rahibin bunlardan söz ettiğini işitmiştim. Onların 20 yıldan az bir zaman önce icat edildiğini söylemişti. Ama onunla konuşalı 20 yıldan çok oluyor. Sanırım çok daha önce icat edildi bunlar dedi William. Ama yapması zor. Çok usta camcılar gerek. Zaman ve emek istiyor. 10 yıl önce bu okurken göze takılan camların çifti 6 Bologna kronuna satılıyordu. 10 yıldan çok oldu. Armatili Salvino adında büyük bir usta bu camlardan bir çift vermişti bana. Onları bütün bu süre boyunca kıskançlıkla sakladım. Sanki benim varlığımın bir parçasıymışlar gibi. Umarım bir gün onları incelememe izin verirsin. Benzerlerini üretmekten sevinç duyarım dedi Nikola heyecanla. Elbette diye kabul etti William. Ama unutma, camın kalınlığı göze göre değişmeli. Uygun kalınlığı buluncaya dek bu camlardan birçoğunu kullanacak insanın gözünde denemelisin. Harika bir şey bu, diye sürdürdü Nikola. Ama birçokları bunun büyücü ve şeytan işi olduğunu söyleyecekler. Bunlarda kuşkusuz büyüden söz edebilirsin, diye onayladı William. Ama iki türlü büyü vardır. Biri şeytanın işidir ve caiz olmayan hünerlerle insanoğlunu yıkmaya amaçlar. Bir büyü daha vardır ki kutsaldır. Orada Tanrı'nın bilimi, insan bilimi aracılığıyla kendini gösterir. Doğayı değiştirmeye yarar. Bir amacı da insan ömrünü uzatmaktır. Bilginlerin kendilerini gittikçe daha çok adamaları gereken kutsal büyüdür bu. Yalnızca yeni şeyler bulmak için değil, kutsal bilginin İbranilere, Yunanlılara ve eski çağların öteki insanlarına, hatta bugün bile imansızlara ayan kıldığı, doğanın birçok gizini yeniden ortaya çıkarmak için Hristiyan bilimi bütün bu bilgileri haksız olarak sahip olanların elinden alır gibi puta tapanların ve imansızların elinden alarak onlara yeniden sahip çıkmalıdır. Peki ama bu bilgiye sahip olanlar onu niçin Tanrı'nın tüm kurallarının yararına kullanmıyorlar? Çünkü Tanrı'nın tüm kuralları böylesine çok sayıda gizi kabul etmeye hazır değil. Bu bilgiye sahip olanlar sık sık şeytanla anlaşmış büyücülerle karıştırılmışlar. Bilgi dağarlarına başkalarını da ortak etmek için duydukları isteği canlarıyla ödemişlerdir. Ben bile birinin şeytanla alışverişi olduğundan kuşkulanıldığı davalar sırasında bu camları kullanmaktan kaçınarak gereksindiğim yazıları okumaları için gönüllü yazmanlara başvurmak zorunda kaldım. Yoksa şeytanın varlığının her yeri kapladığı ve herkesin söz gelimi kükürt kokusu soluduğu bir anda ben de sorguya çekilenlerden yana sanılırdım. Hem sonra büyük Roger Bacon, bilimin gizlerinin her zaman herkesin eline geçmemesi gerektiği, çünkü bunları kötü amaçlarla kullanabilecekleri konusunda bizi uyarıyordu. Çoğu kez bilim adamı büyü değil, salt bilim içeren kitapları saygısız gözlerden korumak için onları büyü gibi göstermelidir. Basit insanların bu gizleri kötüye kullanabileceklerinden mi korkuyorsun diye sordu Nikola. Basit insanların bunları vaizlerin sözüne edip durdukları şeytanın işleriyle karıştırarak yılgınlığa kapılmalarından korkuyorum yalnızca. Bak, bir hastalığı kökünden iyileştirecek ilaçları yapan çok yetenekli hekimler tanıdım. Bunlar merhem ya da ilaçlarını basit insanlara kutsal sözler söyleyerek ve duayı andıran cümleler okuyarak veriyorlardı. Bu duaların iyileştirme gücü olduğundan değil, saf kimselerin iyiliğin dualardan geldiğine inanarak ilaçları içip merhemleri sürmeleri, böylece ilacın etkin gücüne pek de aldırmaksızın iyileştikleri için. Hem sonra kutsal sözlere duyulan güvenin uyandırdığı ruh, ilacın bedensel etkinliğine daha hazır oluyordu. Ama çoğu kez bilgi hazinelerinin saf kimselere karşı değil, tersine başka bilgili kimselere karşı korunması gerekir. Bugün gerçekten de doğaya yön verebilecek birçok makineler yapılıyor. Bir gün sana bunları anlatırım. Ama bu makineler, onları dünyasal güçlerini artırmak ve mal açlıklarını doyurmak için kullanacak insanların eline geçerse vay halimize. Duyduğuma göre Keti'de bir bilgin ateşe değince büyük bir patlama ve yangına yol açacak çevresinde kilometrelerce uzaklıktaki her şeyi yakıp yıkan bir toz bulmuş. Irmakların yatağını değiştirmek ya da tarım alanları açılması gereken yerlerde kayalıkları parçalamak için kullanılacak olursa olağanüstü bir buluş. Ama ya birisi çıkar da onu düşmanlarına zarar vermek için kullanırsa? Eğer bunlar Tanrı'nın kullarının düşmanlarıysa belki de iyi olur dedi Nikola dindarca. Belki de diye onayladı William. Ama bugün Tanrı'nın kullarının düşmanları kim? İmparator Ludwig mi? Yoksa Papa Ions mu? Aman Tanrım dedi Nikola şaşkınlık içinde. Böyle üzücü bir şeye tek başıma karar vermeyi hiç istemem. Görüyor musun dedi William. Bazen bazı gizlerin hala gizli kapaklı sözcüklerle saklanması iyidir. Doğanın gizleri, keçilerin ya da koyunların derileri altında iletilemez. Aristo Gizler kitabında doğanın ve zanaatlerin gizlerinin gereğinden çok iletilmesi göksel bir mührü kırar. Bunun ardından da birçok kötülük gelebilir diyor. Bu gizlerin açıklanmaması anlamında değil, onların nasıl ve ne zaman açıklanacağının bilge kişilere düştüğü anlamına gelir. Bu nedenle burası gibi yerlerde tüm kitapların herkesin elinde dolaşmaması iyidir dedi Nikola. Bu başka bir konu dedi William. İnsan gereğinden çok konuşarak da, gereğinden çok susarak da günah işleyebilir. Bilimin kaynaklarını gizlemek gerekir demek istemiyorum. Tersine, bu bana büyük bir kötülük gibi görünüyor. Söylemek istediğim, iyilik de, kötülük de doğurabilecek doğa gizlerine ilişkin olarak yalnızca kendi benzerlerince anlaşılabilen bir dil kullanmanın bilginin hem hakkı hem de görevi olduğu. Bilim yolu çetindir. Bu yolda iyiyi kötüden ayırmak da çetindir. Günümüzde bilginler çoğu kez cücelerin omuzlarına çıkmış cücelerden başka bir şey değildir. Üstadımın bu işten konuşması Nikola'ya güven vermiş olmalıydı. Çünkü William'a göz kırptı. Ama orada, dedi başıyla eğdi fisyumu göstererek, bilimin gizleri büyük kitaplarıyla iyi korunmuş. Öyle mi? Dedi William ilgisiz görünerek. Sürgülü kapılar, kesin yasaklar, tehditlerle sanırım. Yo, dahası var. Ne örneğin? Kesinlikle bilmiyorum. Ben camlarla uğraşırım, kitaplarla değil. Ama manastırda söylentiler dolaşıyor, garip söylentiler. Örneğin, bir rahibin gece yarısı Malachi'nin kendine vermek istemediği bir kitabı bulmak için gizlice kitaplığa girmeye kalkıştığı ve yılanlar, başsız ve iki başlı insanlar gördüğüne dair söylentiler. Labirentten çıktığı zaman çıldırmış gibiydi. Niçin büyüden söz ediyorsun da şeytanca görüntülerden söz etmiyorsun? Çünkü ben zavallı bir camcı ustası olabilirim ama o kadar da cahil değilim. Şeytan bir rahibi yılanlarla ve iki başlı insanlarla korkutmaz. Öyle bir şey yapacak olsa kösnül görüntülerle kışkırtır onları çöldeki pederlere yaptığı gibi. Hem sonra madem ki bazı kitaplara el sürmek kötüdür, şeytan niçin bir rahibin kötülük işlemesine engel olsun? İyi bir kısaltılmış tasım gibi görünüyor bu bana, diye itiraf etti üstadım. Son olarak, hastanenin camlarını onarırken, Severnus'un kitaplarından bazılarının sayfalarını karıştırarak eğlendim. Sanırım Albert Magnus tarafından yazılmış bir gizler kitabı vardı. Birkaç tuhaf minyatür dikkatimi çekti. Kitapta bir lambanın fitilini yağa batırınca dumanın görüntüler oluşturduğunu okudum. Belki de farkına varmışsındır ama daha varmamışsındır. Çünkü manastırda hiç gece geçirmedin. Hava karardıktan sonra Edifisyum'un üst katında ışık yanar. Camlardan donuk bir ışık sızar. Birçokları bunun ne olduğunu sormuşlardır kendi kendilerine. Yakamozdan ya da göçmüş kütüphanecilerin ruhlarının geri döndüğünden söz edildi. Burada birçok kimse inanıyor buna. Bana kalırsa bunlar görüntü yaratmak için özel olarak hazırlanmış lambalar. Biliyor musun? Eğer bir köpeğin kulağından yağ alıp bir fitile sürersen, o lambanın dumanını kim solursa başının köpek başı olduğunu sanır. Yanında biri varsa o da köpek başlı olarak görür onu. Başka bir yağ daha var. Fitili ona bulayınca lambanın çevresinde dolaşanlar kendilerini fil gibi kocaman hissederler. Bir yarasanın ve adını anımsamadığım iki balığın gözleri ve bir kurdun safrasıyla bir fitil yaparsan yanında yağını aldığın hayvanları görürsün. Kertenkele kuyruğuyla çevredeki her şeyi gümüşten yapılmış gibi görebilirsin. Bir kara yılanın yağı ve bir kefen parçasıyla oda yılanlarla doluşmuş gibi görünür. Biliyorum bunu. Kitaplıkta çok zeki biri var. Ama bu büyüleri yapan göçmüş kütüphanecilerin ruhları olamaz mı? Nikola şaşkın ve tedirgin kala kaldı. Bunu hiç düşünmemiştim. Belki de öyledir. Tanrı korusun. Geç oldu. Gün batımı duası başlamıştır. Hoşça kalın. Ve kiliseye doğru yöneldi. Güney yönünü izledik. Sağda hacılar konuk evi, toplantı salonu ve bahçesi. Solda zeytin ağaçları, değirmen, ambarlar, yemekhane, çömezlerin kaldıkları yapı. Herkes çabuk çabuk kiliseye doğru yürüyordu. Nikola'nın söyledikleri hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordum. Bilmiyorum. Kitaplıkta bir şeyler oluyor. Ama bunun göçmüş kütüphanecilerin ruhları olduğunu sanmıyorum. Niçin? Çünkü kanımca onlar öylesine erdemli kişiler ki şimdi cennet ülkesinde kutsal yüzü seyrediyorlar eğer bu yanıt seni doyurursa. Lambalara gelince, varsa göreceğiz bakalım. Camcının sözünü ettiği yağlara gelince, görüntü yaratmanın çok daha kolay yolları var. Bugün farkına vardığın gibi Severnus çok iyi biliyor bunları. Kesin olan bir şey varsa manastırda gece vakti kimsenin kitaplığa girmesinin istenmediği. Buna karşın birçok kimsenin bunu denemiş ya da denemekte olduğu. Peki bunun cinayetle ne ilgisi var? Cinayet mi? Düşündükçe Adelmo'nun kendini öldürdüğüne daha çok inanıyorum. Peki ama niçin? Anımsıyor musun? Bu sabah bir samanyığını dikkatini çekmişti. Doğu Kulesi'nin altındaki dönemeci tırmanırken. O noktada bir toprak kaymasının bıraktığı izlerin ayrımına varmıştım. Daha doğrusu aşağı yukarı samanların yığıldığı yerde toprağın bir bölümü çökmüş, kulenin altına dek kaymıştı. Bu akşam yukarıdan baktığımızda samanyığının üstünü örten karın çok az olduğunu görmüştük. Yalnızca dün son yağan karla örtülüydü. Geçmiş günlerde yağan karla değil. Adelmo'nun ölüsüne gelince başrahip bize onun kayalarda parçalanmış olduğunu söyledi. Oysa Doğu Kulesi'nin altında yapının dikey olarak bittiği yerde çam ağaçları var. Kayalar duvarın sona erdiği noktanın tam altında bir tür basamak oluşturuyor. Sonra da samanyığını başlıyor. Yani bir düşün. Adelmo'nun henüz açıklığa kavuşmamış nedenlerle kendi istemiyle kendini korkuluk duvarının üstünden attığını, kayalara çarptığını. Sonra da ölü ya da yaralı, samanlara gömüldüğünü düşünmek daha, nasıl söylesem, daha akla yatkın gelmiyor mu? Sonra o geceki fırtınanın yol açtığı toprak kayması, samanla toprağın bir bölümünü ve zavallı genç adamın gövdesini Doğu Kulesi'nin altına doğru sürükledi. Bunun daha akla yatkın olduğunu niçin söylüyorsunuz? Sevgili Atso, kesin bir zorunluluk olmadıkça açıklamaları ve nedenleri çoğaltmamalı. Eğer Adelmo Doğu Kulesi'nden düşmüşse birinin kitaplığa girmiş olması, karşı koymasına olanak vermeden onu vurması, sırtında cansız bir gövdeyle pencereye dek tırmanmanın bir yolunu bulmuş olması, sonra da pencereyi açıp zavallıyı uçuruma yuvarlamış olması gerekir. Oysa benim varsayımıma göre Adelmo'nun istemi ve bir toprak kayması yeter. Böylece az sayıda nedenle her şey açıklanıyor. Ama Adelmo kendini niçin öldürmüş olabilir? Ama onu niçin biri öldürmüş olabilir? Her iki durumda da nedenleri bulmak gerekir. Nedenler olduğu da kuşkusuz görünüyor bana. Edifisyum'da bir çekimserlik havası var. Herkes bir şey saklıyor. Şimdiye kadar Adelmo ile Beringer arasında garip bir ilişki olduğu konusunda gerçekte oldukça belirsiz bazı ipuçları elde ettik. Bu demektir ki kütüphaneci yardımcısından ayırmayacağız gözümüzü. Biz böyle konuşurken gün batımı duası sona ermişti. Hizmetçiler akşam yemeği için çekilmeden önce işlerine dönüyorlardı. Rahipler yemekhaneye doğru gidiyorlardı. Hava şimdiden kararmış, kar yağmaya başlamıştı. Hafif, küçük lapalar halinde bir kar, sanırım bütün gece sürecekti. Çünkü ertesi sabah tüm ova, daha sonra anlatacağım gibi apak bir örtüyle örtülecekti. Karnım acıkmıştı. Bu yüzden yemeğe gitme önerisini sevinçle karşıladım. Birinci gün akşam. William ile Atso, başrahibin iştenlikli konukseverliğinin ve Georgie'nin öfkeli konuşmasının tadını çıkarıyorlar. Yemekhane büyük meşalelerle aydınlatılmıştı. Rahipler, başrahibin büyük bir yükselti üstüne, onlarınkine dikey olarak konmuş masasının başta yer aldığı bir dizi masada oturuyorlardı. Karşıda yemek boyunca vaaz verecek olan rahibin şimdiden yerini aldığı bir kürsü. Başrahip ermiş, Picamius'un çok eski öğütlerine uyarak ellerimizi yıkadıktan sonra kurulamamız için elinde bir havluyla bir musluğun başında bizi bekliyordu. Başrahip William'ı masasına buyur etti ve bir Benedikten çömezi olmama karşın konuk olduğum için benim de o gecelik bu ayrıcalıktan yararlanabileceğimi söyledi. Daha sonraki günlerde rahiplerle birlikte masaya oturabileceğimi ya da üstadım bana bir görev vermişse yemekten önce ya da sonra mutfağa uğrayabileceğimi, aşçıların benimle ilgileneceklerini söyledi babacan bir tonla. Rahipler şimdi kukuletaları yüzlerine inik, elleri tuniklerinin altında, hiç kımıldamadan masanın başında ayakta duruyorlardı. Başrahip masasına yaklaştı ve kutsama duasının söyleneceğini bildirdi. Kürsüdeki rahip, "Yoksullar yemek yiyorlar," için ses verdi. Başrahip onları kutsadı ve herkes yerine oturdu. Kurucumuzun koyduğu kural oldukça az yemeği öngörür ama rahiplerin ne kadar besine gerek duyduklarını saptamayı başrahibe bırakır. Öte yandan artık manastırlarımızda yemek zevkine daha çok önem veriliyor. Ne yazık ki oburlar evine dönüşmüş manastırlarımızdan söz etmiyorum. Tövbe ve erdem ölçütlerine uyanlar da hemen hemen her zaman ciddi düşünsel işlerle uğraşan rahiplere ılımlı değil, alabildiğine bol besin sağlıyorlar. Öte yandan başrahibin sofrasına her zaman ayrıcalık tanınır. Çünkü sık sık saygın konuklar oturur orada. Manastırlar, toprakların ürünleri, ambarlarının zenginliği ve aşçılarının ustalığıyla gurur duyarlar. Rahiplerin yemeği her zamanki gibi sessizlik içinde geçiyordu. Birbirleriyle alışılmış parmak alfabesiyle anlaşıyorlardı. Önce başrahibin masasına, onun hemen ardından çömezlere ve en genç rahiplere servis yapılıyordu. Başrahibin masasında bizimle birlikte Malachi, Kilerci ve en yaşlı iki rahip, daha önce yazı salonunda tanıdığım kör ihtiyar, Burgoslu Georgie ile Grottoferattalı Elnard oturuyorlardı. Yaşlı mı yaşlı, neredeyse 100 yaşında, topal, kırılıverecekmiş, bana cansızmış gibi görünen bir rahip. Başrahip bize onun çömezliğini bu manastırda geçirdiğini, hep burada yaşadığını ve bu manastırda en az 80 yıl boyunca olup bitenleri anımsadığını söyledi. Başrahip bunları bize en başında fısıltıyla söyledi. Çünkü daha sonra tarikatımızın töresine uyarak okumayı sessizlik içinde izledi. Ama söylediğim gibi başrahibin sofrasına bazı ayrıcalıklar tanınıyordu. Biz sunulan yemekleri överken başrahip de zeytinyağı ile şarabının kalitesini övüyordu. Gerçekten bir kez bize şarap koyarken, kuralın bir yerinde kutsal kurucunun kuşkusuz rahiplerin şarap içmelerinin doğru olmadığını, ancak günümüzde rahiplerin şarap içmemeye ikna edilemeyeceklerine göre hiç olmazsa doyasıya içmemeleri gerektiğini, çünkü şarabın Eski ahitin belirttiği gibi en akıllıları bile inançlarından caydırmaya itebileceğini anımsattı. Ermiş Benedikt, bizim zamanımızda derken daha şimdiden çok uzaklarda kalan kendi zamanından söz ediyordu. Törelerin böylesine yozlaşmasından sonra manastırda akşam yemeği yediğimiz zaman düşünün bir de. Kısaca aşırılığa kaçmaksızın ama tadına vararak içtik. Şişte pişirilmiş yeni kesilmiş domuz eti yedik. Öteki yemeklerde hayvansal yağlar ya da kolza yağı değil, dağın denize bakan eteğinde manastırın sahip olduğu topraklardan elde edilen saf zeytinyağı kullandıklarının ayrımına vardım. Başrahip mutfakta hazırlanırken görmüş olduğum tavuktan da tattırdı bize. Biçimi bana üstadımın göz camlarının çatalını anımsatan az rastlanır madenden bir çatal kullandığını fark ettim. Soylu bir aileden gelen başrahip ellerini yiyeceklerle kirletmek istemiyordu. Hiç olmazsa büyük tabaktan çanaklarımıza et almak için gerecini bize de sundu. Ben reddettim. Ama William'ın, belki de başrahibin bütün Fransiskenlerin az eğitilmiş ve alçak gönüllü ailelerden gelmediklerini kanıtlamak için aracı sevinerek kabul ettiğini ve soylulara özgü gereci büyük bir rahatlıkla kullandığını gördüm. Bütün bu güzel yiyeceklere duyduğum istekten ötürü sürmekte olan okumaya dikkatimi veremedim. Georgie'nin onaylama homurtusuyla toparlandım. Kuralın her zaman okunan bölümüne gelindiğinin ayrımına vardım. Öğleden sonra söylediklerini dinleyince Georgie'nin böylesine hoşnut olmasının nedenini anladım. Okuyucu gerçekten de şöyle diyordu. Peygamberimizden örnek alalım. O diyor ki, karar verdim, dilimle günah işlememek için yolumdan ayrılmayacağım. Ağzıma gem vurdum. Dilsiz oldum. Kendimi alçalttım. Dürüst şeylerden söz etmekten bile kaçındım. Eğer Peygamberimiz bu bölümde bize suskunluk sevgisiyle bazen caiz olan şeylerden söz etmekten bile kaçınmamız gerektiğini öğretiyorsa, bu günahın cezasından kaçmak için caiz olmayan şeylerden konuşmaktan çok daha fazla sakınmalıyız. Sonra sürdürdü. Ama biz bayağılıkları, saçmalıkları ve şakaları nerede olursa olsun sonsuza dek mahkum ederiz ve çömezimizin bu tür konuşmalar için ağzını açmasına izin vermeyiz. Bu, bugün söze edilen kenar süsleri için de geçerlidir. Demekten kendini alamadı George alçak sesle. Giovanni Bacador, İsa'nın hiç gülmediğini söyler. İnsanın doğasında olan hiçbir şeyi yasaklamıyordu o, dedi William. Çünkü gülmek, Tanrı bilimcilerin öğrettikleri gibi insana özgüdür. Çok iyi biliyordu gülmeyi. Ama bunu yaptığı hiçbir yerde yazılı değil, dedi sertçe Georgie. Petrus Cantor'ın sözlerini aktararak. Ye, çoktan pişti, diye fısıldadı William. Efendim, diye sordu Georgie, onun kendisine sunulmakta olan yemekten söz ettiğini sanarak. Bunlar Ambrose'a göre. Ermiş Lawrence'ın ızgaranın üstünde cellatların kendisini çevirmelerini isterken kullandığı sözler. Prudentus da, Peristapanon da anımsatıyor bunu, dedi William bir ermiş tavrıyla. Ermiş Lawrence gülmeyi ve gülünç şeyler söylemeyi biliyordu. Düşmanlarını aşağılamak için de olsa. Bu da gülmenin ölüme ve bedenin çürümesine oldukça yakın olduğunu gösteriyor diye karşılık verdi Georgie homurdanarak. İtiraf etmeliyim ki iyi bir mantıkçı gibi davrandı. Bu noktada başrahip iyilikle bizi sessizliğe davet etti. Bu arada yemek sona ermek üzereydi. Başrahip ayağa kalktı ve William'ı rahiplere tanıştırdı. Onun bilgeliğini övdü. Ününü açıkladı ve kendisinden Adelmo'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı yürütmesinin istendiğini söyleyerek rahipleri onun yönelteceği soruları yanıtlamaları ve manastırda buyrukları altındaki herkese de aynı şeyi yapmalarını buyurmaları için uyardı. Aynı zamanda onun araştırmalarını kolaylaştırmalarını söyledi. İsteklerinin manastırın kurallarıyla çelişmemesi koşuluyla diye de ekledi. Böyle bir durumda kendisine başvurmaları gerekecekti. Yemek bitince rahipler akşam duası için Kora yerine yöneldiler. Kukuletalarını yeniden yüzlerine indirdiler. Kapının önünde dimdik dizildiler. Sonra uzun bir sıra halinde gömütlüğü geçerek kuzey kapısından Kora yerine girdiler. Biz başrahiple birlikte gittik. Bu saatte Edifisium'un kapıları kapanır mı diye sordu William. Hizmetçiler mutfağı ve yemekhaneyi temizler temizlemez, kütüphaneci kendi eliyle tüm kapıları kilitler, içeriden sürgüler. İçeriden mi? Peki kendisi nasıl dışarı çıkar? Başrahip bir an William'a baktı. Yüzü ciddileşti. Mutfakta yatmıyor elbette dedi ters ters. Sonra da adımlarını sıklaştırdı. İyi iyi diye fısıldadı bana William. Demek bir girişi daha var. Ama bizim bunu bilmememiz gerekiyor. Çıkardığı sonuçtan ötürü gülümsedim. Beni azarladı. Gülmesene. Gördün bu duvarlar arasında gülmek iyi bir yün kazandırmıyor insana. Kora yerine girdik. İki insan boyunda kocaman bir bronz üç ayak üstünde tek bir lamba yanıyordu. Rahipler sessizce yerlerini aldılar. Bu sırada okuyucu Ermiş Gregor'un bir vaazından bir bölüm okuyordu. Sonra başrahip işaret verdi ve koro yöneticisi bize acı tanrımı söyledi. Başrahip yardımımız tanrı adına diye yanıtladı ve tüm koro gökyüzünü ve yeryüzünü yaratanı söylediler. Sonra ilahiler başladı. Sana seslendiğim zaman bana haklılığımdan söz et ey tanrım. Efendimizi kutsayın. Efendimizin tüm hizmetkarları. Biz sıralara oturmamıştık. Baş taraftaki nefe çekilmiştik. Oradan ansızın Malachi'nin karanlıkta yandaki apsisten çıktığını fark ettik. Oraya bir göz at dedi William bana. Belki de Edificium'a bir geçit vardır. Gömütlüğün altından mı? Niçin olmasın? Hem düşünelim, bir yerde bir kemik gömütlüğü olmalı. Yüzyıllardır tüm rahipleri bu bir avuç toprak parçasına gömmüş olamazlar. Siz gerçekten gece kitaplığa mı girmek istiyorsunuz diye sordum korkuyla. Ölmüş rahiplerin, yılanların, gizemli ışıkların bulunduğu yere girmek mi sevgili Atso? Hayır oğlum, bugün düşünüyordum bunu. Ama meraktan değil, çünkü Adelmo'nun nasıl öldüğü sorunu takılmıştı aklıma. Şimdi sana söylediğim gibi daha mantıklı bir açıklamaya varmak üzereyim. Ne olursa olsun buranın alışkanlıklarına saygı göstermek istiyorum. Öyleyse neden öğrenmek istiyorsunuz? Çünkü bilim yalnızca insanın yapması gerekeni ya da yapabileceğini bilmesinden ibaret değildir. Yapabileceğini ama belki de yapmaması gerekenin bilinmesini de içerir. Bugün cam ustasına bir bilginin ortaya çıkardığı gizleri şu ya da bu biçimde başkalarının onları kötüye kullanmamaları için saklaması gerektiğini ama onları mutlaka ortaya çıkarmak gerektiğini söylememin nedeni buydu. Bana öyle geliyor ki bu kitaplık da gizlerin örtülü kaldığı bir yer. Bu sözleri söyledikten sonra kiliseden dışarı çıktı. Çünkü ayin sona ermişti. İkimiz de çok yorgun olduğumuzdan hücremize çekildik. William'ın şaka olsun diye gömüt dediği yere girdim. Girer girmez de uykuya daldım.